Ayrım 4. Enver, Murat Bardakçı. Sayfa 49. Kırım'da 18. asırda kadınlara kumaş, Han Sarayı'na da yemini satan, büyük ihtimalle Gagavuz Türklerinden ve Hristiyan olan bir delikanlı günün birinde Müslüman bir kıza aşık düştü. Kız da onu sevmişti. Evlenmeye karar verdiler ama kızın ailesi evlenebilmeleri için delikanlının dininden vazgeçip Müslüman olmasını şart koştu. Delikanlı kendinden isteneni yaptı ve ihtida edip Abdullah ismini aldı. Kırım, nikahlarından hemen sonra Rus istilasına uğrayınca Abdullah genç karısıyla beraber şimdi Ukrayna'ya ait olan Kili kasabasına göç etti ve orada bir oğulları oldu. Abdullah ile karısının soyundan gelenler senelerce Kili'de yaşadılar. Kili, 1790'dan itibaren birkaç defa Rus işgaline uğradı ve Osmanlı Devleti Kili ile etrafındaki geniş toprakları 1806'dan sonra Rusya'ya terk etmek zorunda kaldı. Abdullah'ın Kili'de doğan torunlarından biri Kahraman Ağa, Rusların gelmesi üzerine ailesini de yanına aldı, Karadeniz'in güneyine indi ve şimdi Kastamonu'nun ilçesi olan Abana'ya yerleşti. Abana'da bir önceki memleketleri olan Kili kasabasına nispetle Kilili sözünün bozulmuş şekliyle Killi diye tanınan ailenin çocukları sonraki senelerde İstanbul'a göç ettiler. Kilili yahut Killi Abdullah'ın neslinden gelenler imparatorluk başkentinin sıradan birer sakini oldular. Ziraat teknisyeni Ahmet Bey, Kırım'da kadınlara ve Han Sarayı'na kumaş ve yemeni satan, Müslüman olduktan sonra Abdullah ismini alan Gagavuz Türkü'nün 6. göbekten torunuydu. Ayşe adındaki hanımıyla beraber İstanbul'da divan yolundaki küçük bir ahşap evde yaşıyorlardı ve her zaman maddi sıkıntı içerisinde olan, orta halliden de geride, hatta fakir denebilecek bir aileydiler. Ahmet Bey ile Ayşe Hanım'ın ilk çocukları 1881'in 23 Kasım Çarşamba günü öğlen saat 12'ye doğru divan yolundaki bu evde dünyaya geldi. Çocuğa İsmail Enver adını koydular. O sırada 21 yaşında olan ziraat teknisyeni Ahmet Bey'in yine Ayşe Hanım'dan 5 çocuğu daha oldu. Hasene 1887-1963, Nuri 1889-1949, Mediha 1894-1983, Kamil 1898-1964 ve Ertuğrul 1907-1931. Aile kalabalıklaştıkça maddi sıkıntılar daha da arttı. Ahmet Bey'in ailesi Enver'in ifadesine göre zengin olmamakla beraber oğullarının tahsil ve terbiyesine kuvvetleri yettiği kadarıyla gayret göstermişti. Okula başladığında aslında mektep çağına henüz gelmemişti ve 3-4 yaşlarındaydı. Önce divan yolundaki evlerin hemen yanındaki bir iptidai mektebine, yani ilkokula gitti. Mektebin hocası Kara Hafız'ın önünde Bismillah deyip besmele çekti. 6 yaşına gelinceye kadar birkaç iptidai değiştirdi. Fatih'teki iptidainin 2. sınıfındayken babası Ahmet Bey'in şimdi Makedonya'nın sınırları içerisinde bulunan Manastır'a kondüktör olarak tayini çıktı. Aile oraya nakletti ve Enver İlkokulu Manastır'da bitirdi. Ahmet Bey'i Manastır'a tayin edenler, bu tayinin kondüktörün o sırada henüz küçük bir çocuk olan oğlunun istikbalini belirleyeceğini ve çocuğun gençlik senelerini geçireceği Balkanlardan Türk tarihinin 19. asır sonu ile 20. asır başlarındaki önde gelen iddiaçilerinden ve askerlerinden biri olarak çıkacağını hatırlarına bile getiremezlerdi. Enver'in çocukluğundaki en büyük hevesi askeri okula gitmek ve subay olmaktı. 1889'da henüz 8 yaşındayken Manastır'daki askeri ortaokula gitmek istedi. Yaşı küçük olduğu için alınamayacağı söylendi ama hem çocuğun hem de ailenin ısrarı üzerine okula kabul edildi. Osmanlı İmparatorluğu'nun kaderinde gelecekte yaşanacak olan pek çok macera, küçük çocuğun yaşı tutmamasına rağmen ısrar, rica ve minnet üzerine askeri mektebe alınması ile başlayacaktı. Enver, hocaları tarafından sessizliği, terbiyesi ve özellikle de yaşının küçüklüğü sayesinde her zaman sevildi ama harbiye gidişine kadar hiçbir zaman parlak ve mezuniyetlerinde yüksek dereceler alan bir öğrenci olmadı. Mesela askeri rüştiyenin ilk senelerinde sınıfın Önce yedincisi, sonra ulûm-i diniye yani din dersi hocasının öğretmediği bir konuda haç hakkında sorduğu soruya cevaplayamaması yüzünden 60.sıydı. 4. yılda sınıfın 30.sı olmuş, mezuniyetinde de ancak 17.liğe gelmişti. Askeri liseye 15. olarak girdi, lisenin 2. yılında 12. 3. yılında 9. oldu. Liseyi bitirip Harbiye'ye giderken sınıfının 6.sıydı ama Manastır'daki notlarının genel ortalamaya göre düşük olması yüzünden harp okuluna 56. olarak girebilmişti. Harbiye'ye gitmek üzere doğduğu şehre yani İstanbul'a dönmüştü ve sadece müstakbel mesleği olan askerlikte bir yerlere gelmeye çalışmakla kalmayacak, o devrin en tehlikeli ve en muzır işiyle de alakadar olacaktı. Siyasetle, yani Sultan Abdülhamid'e muhalefetle. Bugün bize dünyanın dört bir tarafındaki uzak diyarlar ve bambaşka iklimler gibi gelen beldeler, o devirde İstanbul'dan gönderilen valilerin yahut mülkiyeden mezun ve henüz 30'una bile gelmemiş kaymakamların idare ettikleri yerlerdi. İzmir, Konya yahut Diyarbakır şimdi bizler için ne ifade ediyorsa, Mekke, Selanik, Trablus ve daha birçok uzak diyar o zamanın insanının gözünde öyle yani memleketin şehirlerinden biriydi. Falih Rıfkı, Zeytin Dağı'nın girişinde bunu çok güzel anlatır. Bizden Belgrad'ı aldıkları zaman düşman murahhasları Niş kasabasını da istemişlerdi. Osmanlı delegesi ayağa kalkarak, ne hacet dedi, İstanbul'u da size verelim. Babalarımız için Niş İstanbul'a o kadar yakındı. Biz eğer Vardar'ı, Trablus'u, Girit'i ve Medine'yi bırakırsak Türk milleti yaşayamaz zannediyorduk. Çocuklarımızın Avrupa'sı Marmara ve Meriç'te bitiyor. O nesle mensup subayların sicil belgelerine baktığınızda bir takım maaş zammı sütunları görürsünüz. Sütunların üzerinde Yunan harp zammı, İtalyan harp zammı, Balkan harp zammı, büyük harp zammı ibareleri ve bütün bu savaşlara rağmen hayatta kalabilme mücadelesinden muzaffer olarak çıkabilen bir subayın 1940'lara kadar uzanan sicili İstiklal harp zammı, şark kıdem zammı, kısmi seferberlik zammı sütunlarıyla devam eder. Ve bu sütunların arasında Milad-ı Harre zammı başlıklı bir kalem daha vardır. Sıcak beldeler zammı demektir. Ve şimdi Suudi Arabistan'ın sınırları içerisinde bulunan Asir, Hicaz ve Neç bölgeleriyle Yemen gibi iklimin kavurduğu topraklarda görev yapan subayların maaş zamlarını gösterir. Bütün bu sicil özetleri imparatorlukta 19. asırdan sonra toprakları muhafaza için yaşanan kanlı mücadelelerin birer resmi geçidi gibidir. Birliğinin başında Makedonya dağlarında ayrılıkçılara karşı savaşan genç subay günün birinde aynı mücadeleye Yemen'de devam etmekte, bir ara İstanbul'da sırmalı üniforması ile hanımların gönlünü fetheden bir başka subay kısa bir müddet sonra Tunus'ta, Arnavutluk'ta yahut Girit'te yine kan ve ateş içerisinde kalmaktadır. Üstelik sadece askerlerin değil, büyüğünden küçüğüne kadar her devlet memurunun, özellikle de İstanbul'da hamisi olmayanların, mesela Kosova'nın bir kasabasında vazifeli telgrafçının yahut evrak memurunun oradan ta Yemen'in Sana'sına gönderilmesi de sıradan bir tayindir. Bugün anlatılması artık hayli zor bir hale gelmiş olan imparatorluk işte budur. Şimdi böylesine geniş görünen coğrafya, imparatorluk nesli için memleket sınırlarının içerisindeki topraklardır. Ve o neslin kurmayları, kimi bölgelerini kanın ve ateşin sardığı o toprakları muhafaza edebilmek için çeşit çeşit hayaller kurmakta, bu hayallerini ihtirasla yoğurmaktadırlar. Bu kurmayların önemli bir ismi, Enver'in bir yaş küçük amcası Halil Paşa, ölümünden 10 sene sonra 1967'de yayınlanan hatıralarında daldıkları hayalleri ve ihtirasları samimi ve çarpıcı şekilde anlatır. Şimdi artık hem hür bir vatandaş, serbest vatandaş, hem de bütün bu hatıraları yaşayan bir eski askerim. O hatıralar ki mektepten, Abdülhamid mahkemelerinden başlar. Makedonya'ya, Tunus'a, Trablusgarp'a, İran'a, Kafkasya'ya, Irak'a, Dağıstan'a, Türkistan'a, Gürcistan'a, Rusya'ya, Moskova'ya, Avrupa'ya kadar uzanır. Bazen bakarım, bunlar bir hayata sığamayacak şeyler gibi görünür. Ama sığdı işte. Ve ben bunların hepsini yaşadım. Ümit, heyecan, karar gücü, ihtiras ve hayal ufkumuzun genişliği sınırsızdı. Hayatımın bu akışından memnunum. Ben şimdi bütün bu hatıralar yığını arasında adeta bir türbedar gibiyim. Ve geriye baktığım zaman görüyorum ki yalnız dalgalı, hareketli bir şahsi hayatın değil, dalgalı, hareketli, ihtiraslı ve hayal ufuklarına sınır tanımayan bir değerli ve üstün neslin de son temsilcisi gibiyim. Peki Halil Paşa'nın sözünü etti ve sınırsız bir hayal ufkunun çevrediği o topraklar, şimdi uzaklarda kalan bütün o yerler hakikaten bizim olmuşlar mıydı? Cevabı yine Falih Rıfkı versin. Zeytin Dağı'nın tepesindeyim, Lut Denizi'ne ve Gerek Dağları'na bakıyorum. Daha ötede Kırmızı Deniz'in bütün sol kıyısı, Hicaz ve Yemen var. Başımı çevirdiğim zaman Kamame'nin kubbesi gözüme batıyor. Burası Filistin'dir. Daha aşağıda Lübnan var, Suriye var. Bir taraftan Süveyş kanalına, öbür taraftan Basra körfezine kadar çöller, şehirler ve hepsinin üstünde bizim bayrağımız. Ben bu hudutsuz imparatorluğun çocuğuyum. Çıplak İsa, Nasıra'da marangoz çırağıydı. Zeytin Dağı'nın üstünden geçtiği zaman altında kendi malı bir eşeği vardı. Biz Kudüs'te kirada oturuyoruz. Halep'ten bu tarafa geçemeyen şey yalnız Türk kağıdı değil. Ne Türkçe ne de Türk geçiyor. Florence ne kadar bizden değilse Kudüs'te o kadar bizim değildi. Sokaklarda seyyahlar gibi dolaşıyoruz. Kamame Kilisesi'nin Hristiyan milletler arasında taksim edilmiş olduğunu bilirsiniz. İçerisinin her parçası ve bütün kilisenin her hizmeti bir başka cemaatindir. Bu cemaatler yalnız anahtarı pay edememişlerdi. Onun için kamame anahtarı bir hocanın elindedir. Bütün bu kıtalarda biz işte bu hocanın vazifesini yapıyoruz. Ticaret, kültür, çiftçilik, sanayi, binalar, her şey Arapların veya diğer devletlerindir. Yalnız jandarma bizim idi. Jandarma bile değil, jandarmanın esvabı. Osmanlı saltanatı son bürokrat iken bürokrasi bile tam Arap yahut yarı Arap'tır. Türkleşmiş hiçbir Arap görmedikten başka Araplaşmamış Türkiye az rast geliyordum. Arap milliyetperverliğine güden Şamlı azımzadeler Konya'dan gelme Kemik Hüseyin torunlarıydı. Halep'in esas familyalarının asılları Türklerdi. Osmanlı İmparatorluğu'nda bütün ekaliyetler imtiyazlı oldukları için ve Türk unsuru imtiyazsız olduğu için herhangi bir Müslüman ekaliyetin çocuğu olmak Türk olmaktan daha faydalıydı. Bir Kürt zaptiye çavuşunun kütüğünden gelen Abdurrahman Paşa dedesi ve babası vergi çaldığı için zengin, Araplaşmış olduğu için de ayan azasıydı. Bu Abdurrahman Paşa kendi toprağının tamamını ancak harita üstünde görmüştür. Birinci Millet Meclisi'nde şehriye vekilliği etmiş Eskişehirli bir Türk hocasının Türkler gibi ve demek yerine Araplar gibi vua dediğini belki henüz unutmamış olanlar vardır. Suriye, Filistin ve Hicaz'da Türk müsünüz? Sualinin birçok defalar cevabı estağfurullah idi. Bu kıtaları ne müstemlekeleştirmiş ne de vatanlaştırmıştık. Osmanlı İmparatorluğu buralarda ücretsiz tarla ve sokak bekçisiydi. Eğer medrese ve şuursuzluk devam etmiş olsaydı, Araplığın Anadolu yukarılarına kadar gireceğine şüphe yoktu. Bizim emperyalizm, Osmanlı emperyalizmi şu ana fikir üstünde kurulmuş bir hayal idi. Türk milleti kendi başına devlet yapamaz. Kudüs'ün en güzel yapısını Almanların, ikinci güzel yapısı yine onların, en büyük yapısı Rusların, bütün öteki binalar İngilizlerin, Fransızların, hep başka milletlerin idi. Gür sakalları baharat kokan Dürziler, saçları örülmüş Yahudiler, etleri meşinleştirmiş üryan ve entarili Araplar, hepsi Türk ordusu kanala doğru giderken dar Suriye ve Filistin kıtasında iki safa ayrılmış, geç yiğidim geç diyordu. Fakat bir avuç Türk bütün kıtayı tuttu. Koskoca çölü, bina ve bahçelerle donattık. Geç kalmıştık. Artık ne Suriye ne de Filistin bizim idi. Rumeli'yi maddeten ne kadar kaybettikse, buraları manen o kadar kaybetmiştik. Bir realite hissiyle değil, bir tarih hissiyle kendimizi zorluyorduk. Anadolu baştan başa yapılmak, şehirler, köyler, ev ve tarla zengin olmak, Türkler tamamen garplaşmak ve sonra da Halep'ten Kırmızı Deniz'e doğru nüfus, teknik ve sermaye ile taşmak lazımdı. Biz ise Anadolu'yu aşıp Halep kapısını vurduğumuz zaman ümran ve kalabalık görmeye başlıyorduk. Halep büyük bir şehir, Şam büyük bir şehir, Beyrut büyük bir şehir, Kudüs bir büyük şehir idi. Lübnan havası bize Dobruca havasından 100 kat daha yabancıydı. Fakat her yere bizim diyorduk. Şam evimiz kadar bizim, Lübnan bahçemiz kadar bizim. Bu tasarruf ve hüküm hissinin bize damarımızdaki kandan geldiğine şüphe yoktu. Ve kendimizi otelciye, lokantacıya, hatta posta memuruna anlatmak için yavaş yavaş Arapça öğreniyorduk. Şam'dan kalkan tren Medine'ye 3 gün 3 gecede gider. Medine'yi bile bırakmıyorduk. Medine'siz Türkiye. Bu emperyalizmin intiharı demekti. Ne Medine'si? Bir gün aşağı geçecek bir kıtayı selamlamaya inmiştik. Tren varken Adana'dan beri yayan yürümekteydiler. 3000 kadar zayıf, soluk ve üstü başı yıpranmış Türk çocuğu. Yorgun argın önümüzden geçtiler. Biliyor musunuz nereye gidiyorlardı? Aden'e. Hamid'in mısrağını hatırlıyorum. Nereye gitmek istiyor? Adem'e. Mısır'ı fethe çıkan Cemal Paşa, Kudüs'te, Şam'da, Lübnan'da, Beyrut'ta ve Halep'te oturduğu zaman bir işgal ordusunun kumandanı gibi bir şeydi. İmparatorlukların sanatı müstemleke ve milliyetleri işlemektedir. Osmanlı İmparatorluğu Trakya'dan Erzurum'a doğru koca gövdesini yan yatırmış, memelerini müstemleke ve milliyetlerin ağızlarına teslim etmiş, artık sütü kanı ile karışık, emilen bir sağmal idi. Bu geniş coğrafyaya yayılmış toprakların elden çıkmasını önlemek yahut o toprakları yeniden şekillendirmek uğruna mücadele eden Kurmay neslinin mensuplarından bazıları hayallerini hakikate erdirdi, bazıları da o hayaller uğruna canlarını verdiler. O nesilden olan Enver hayatını hayalleri uğruna Tacikistan'da Pamir Dağları'nın haritalarda bile ismi geçmeyen ücra bir tepesinde Rus kurşunları ile noktaladığı sırada onunla uzun seneler boyunca bazen gizli, bazen de açık bir rekabet içerisine girmiş olan bir başka kurmay subayın Anadolu bozkurlarında yıldızı çoktan yükselmişti ve daha da yükselecekti. Enver'in yetiştiği çevrenin ve fikir yapısının oluşma şartlarının düzgün şekilde anlaşılabilmesi için o senelerde devletin mutlak hakimi olan Sultan Abdülhamit'in kişiliğinin ve iktidar döneminin özellikleri ve ayrıntıları ile bilinmesi gerekir. Zira Abdülhamit'in dünyaya bakışı, siyasi çizgisi, davranışları, kararları, hatta günlük hayatı ilk gençliklerinden itibaren yıllarını imparatorluğun dört bir tarafında ve genellikle de cephelerde geçiren Enver ve Enver ile yaşıt kurmay neslini derinden etkilemiş, siyasi kişiliklerini şekillendiren en önemli unsur olmuştur. Sultan Abdülhamit son devir Türk tarihinin en fazla tartışılan şahsiyetlerindendir. Bir kesimin gözünde 33 senelik iktidarı sırasında tek karış toprak bile kaybetmemiş Ulu Hakan, başka bir kesime göre ise Kızıl Sultan'dır. Ama iktidardan düşürülmesinin üzerinden bir asırdan fazla geçmiş olmasına rağmen Abdülhamit hakkında bugüne kadar hissiyata ve ideolojiye değil belgelere dayanan ciddi ve tatmin edici bir araştırma henüz yapılmamış, hükümdarı tarafsız şekilde ve insani özellikleri çerçevesinde ele alan bir biyografi de hala yazılmamıştır. Osmanlı İmparatorluğu 18. asrın ortalarından itibaren daimi bir reform çabası içerisindeydi ve çabanın tek sebebi vardı. Devleti dağılmaktan kurtarıp bekasını sağlama arzusu. 1863'te Viyana önünde yaşanan büyük bozgunun ardından 1689'da geniş toprakların kaybedildiği Karlofça felaketinin yarattığı şok, sonraları girilen savaşların hep yenilgiyle neticelenmesi ve ard arda gelen toprak kayıpları, devlet yapısında artık açıkça hissedilmekte olan bozulmanın öncelikle askeri alanda geri kalmış olmaktan kaynaklandığı düşüncesini getirdi. Ekonomik, mali ve sosyal yapıda değişiklikler yapılması, çağ ve teknoloji ayak uydurulması gereği ise hatırlara pek gelmedi. Ve o devirlerde ıslahat sözüyle ifade edilen reform kavramı sadece askeri alanda Avrupa'ya üstün gelme çabası ile sınırlı kaldı. 3. Mustafa'nın 1760'larda Avrupa'dan askeri danışmanlar getirtmesinin, 3. Selim'in yeni bir ordu kurma teşebbüsünün ve 2. Mahmud'un Yeniçeri Ocağı'nı ortadan kaldırmasının ardında hep bu emel, yani askeri üstünlüğü tekrar elde etme arzusu yatıyordu. Bütün bu çabalara rağmen cephelerdeki yenilgilerin hala devam etmesi, Yunan isyanında ve Mısır valisi Kavalalı Mehmet Ali Paşa ile oğlu İbrahim Paşa'nın karşısında askeri bakımdan hiçbir başarı gösterilememesi sadece askeri değil, sosyal alanlarda da bir islahatın şart olduğunu hatırlattı. 1839'daki Tanzimat ile 1856'daki İslahat Fermanları bu düşünce ile ilan edildi ve Türkiye 1854'te Rusya'ya karşı Avrupalı müttefikleriyle girdiği Kırım Savaşı'ndan sonra yüzünü başka bir mecraya çevirdi ve gelişmenin İslahat ile beraber Avrupalılaşmaya, Avrupa devletleri ile aynı sosyal ve siyasi statüye sahip olma hedefine yöneldi. Türkiye'nin gündeminde hala yer alan Avrupa Birliği'ne girebilme çabalarının fikri temelleri o zamanlara dayanır. 19. asrın ortalarından itibaren başlayıp yeni arayışları ve değişik alanlarda bazı çözüm çabalarına sahne olan Tanzimat dönemi, tebaada o zamana kadar pek görülmemiş bazı eğilimler ve talepler yarattı. Batı'yı bilen yahut bilmese de örnek alınması gerektiğine inananlar, ıslahat çabalarının kafi olamayacağını düşünerek mutlakiyetin yerini meşruti bir idarenin almasının ve imparatorluğa hürriyet kavramının gelmesinin şart olduğu düşüncesiyle saraya ve Babali'ye muhalif gruplar teşkil etmeye başladılar. Sultan Abdülaziz'in iktidar senelerinde öncülüğünü Namık Kemal, Ziya Paşa ve Ali Suavi gibi o zamanın gençlerinin yaptığı Yeni Osmanlılar, Genç Osmanlılar yahut Jön Türkler diye isimlendirilen ve Avrupa'yı merkez edinen muhalif hareket hükümdarı meşrutiyeti ilana zorlamak için uğraşırken Teba arasında bir başka mücadele daha ortaya çıktı. İmparatorluktan ayrılıp kendi devletlerini kurmak isteyen unsurların bağımsızlık çabaları. Yunanistan'ın 1821'de ayaklanarak 1822'de bağımsızlığını ilan etmesinin ve sınırlarını ileriki senelerde kademeli olarak genişletmesinin ardından başta Bulgarlar olmak üzere diğer Balkan milletleri ile Ermenilerin özgürlük hareketleri Arnavutluk'ta ve Yemen'de bitmek bilmeyen isyanlar. Başkaldırıların sonuncusu en fazla ses getireni ve en etkisi bugüne kadar devam edeni Ermeni hareketi oldu. Taleplerinin geçmişi 19. yüzyılın ikinci yarısına kadar uzanmakla beraber Ermeniler imparatorluğun gayrimüslim unsurları içerisinde silahlı mücadeleye girişen son grup oldukları ve bu hareketi savaş içerisinde yani Dünya Savaşı senelerinde yaptıkları için devletin tepkisini sert şekilde çekecekler ve başkaldırıların ardından 1915 tehciri gelecekti. Ermenilerin bir şanssızlıkları da Yunanlılar, Bulgarlar yahut Araplar gibi tarih boyunca herhangi bir bölgede nüfusun neredeyse tamamını teşkil eden bir toplum olmamalarıydı. Geçmişte kendine ait müstakil bir bölgeleri var olmamış, her zaman Müslümanlar ile yahut diğer mezheplere mensup Hristiyanlarla beraber yaşamışlardı. Ermeni vatanı olduğunu iddia ettikleri topraklar homojen bir Ermeni toplumunu barındırmıyordu ve dolayısıyla ekseriyette bulunup da bağımsızlıklarını ilan edecek de belli bir toprağa sahip değillerdi. Devlet, milliyet temelinde yaşanan bütün bu kavgaların neticesinde Abdülhamit döneminde artık kendi halkı ile bir silahlı mücadeleye hatta harbe girmişti. Osmanlı İmparatorluğu'nda gayrimüslim tebaanın başkaldırması ile Müslüman tebaanın isyanı arasında farklar vardır. Gayrimüslimlerin başkaldırması her zaman ulusal bir bağımsızlık hareketi kimliği taşıdı. Ama Müslümanların başkaldırışı bağımsızlıktan ziyade yerel idarecilerin yahut feodal liderlerin bizzat iş başına gelip kendi hanedanlarını kurma çabalarının neticesi olarak ortaya çıktı. Kültürel ve siyasi Arap hareketleri ile teşkilatları bağımsızlık hareketinde fiziki bir başarı elde edemediler. 19. asrın sonlarında Mısır ve Suriye'yi entelektüel bakımdan oldukça etkileyen El-Nahda hareketi zamanla bağımsızlıkla ilgili bazı kavramları kullanmış ise de kültürel bir yeniden doğuş olarak kaldı. İzzet Dervize'nin 1910'lu senelerde Paris'te teşkil ettiği ve Jön Türk düşüncesinin etkisiyle Arap bağımsızlığı ile çalışan ve bünyesinde Osmanlı ordusundaki bazı Arap subayların yer aldığı El-Fetah örgütü ile ekseriyetini Iraklı subayların teşkil ettiği El-Ahd cemiyeti de geniş çapta etkili olan bir bağımsızlık hareketine dönüşemedi. Her iki örgütün asker mensupları daha sonra Şerif Hüseyin'in başlattığı Arap isyanına katıldılar. Başarılı sonuç veren yani imparatorluktan kopuşu getiren hareketler ise yerel liderlerin başkaldırılarıydı. Mısır'da Kavalalı Mehmet Ali Paşa'nın 19. asrın ilk çeyreğinde başlattı ve kendisiyle soyundan gelenlerin Mısır'ı vali ve hidiv olarak İstanbul'dan neredeyse tamamen bağımsız birer hükümdar gibi idare etme hakkını elde etmeleriyle neticelenen isyan ve 19. asırdan itibaren Kıta Arabistan'ında ve Yemen'de meydana gelen ayaklanmalar milliyetçi girişimler değil, isyan edenlerin şahsi taleplerini hayata geçirme arzularından kaynaklanıyordu. Birinci Dünya Savaşı yıllarında yaşanan ve milli bir uyanış gibi görünse de lideri Şerif Hüseyin'in önce o sırada müttefikimiz olan Almanlarla onlarla anlaşamayınca da İngilizler ile yaptığı temaslarda ayaklanmanın karşılığında başında kendisinin bulunacağı geniş bir Arap krallığı talep etmesi, Müslüman tebaanın imparatorluğa karşı en geniş baş kaldırmasının ardında da milli devletin değil, kendilerinden olan bir hanedanın idare edeceği yeni bir hükümdarlık kurulması arzusunun bulunduğunu gösterir. 1876'da ard arda yaşanan iki askeri darbeden sonra 2. Abdülhamid'in hükmü altına girecek olan Osmanlı İmparatorluğu 19. asırda artık gayet güçsüzdü, fakirdi ve memlekette bütün bunların yanı sıra sert bir mutlakiyet vardı. Sultan Abdülhamid iktidara hizipleşmelerin, bitmeyen komploların ve aralarında sadece 3 ay olan iki darbenin yani amcası Sultan Abdülaziz ile kendinden 2 yaş büyük ağabeyi 5. Murad'ın devrilmelerinin ardından geldi. 1861'de ağabeyi Sultan Abdülmecid'in ölümünden sonra tahta çıkan Sultan Abdülaziz 30 Mayıs 1876'da askeri bir darbe ile tahtından indirildi. Hüseyin Avni Paşa'nın liderliğini yaptığı bu darbe, Türkiye'de sonraki senelerde yaşanan diğer modern darbelerin ve ihtilal geleneğinin de bir yerde öncüsü olacaktı. Abdülaziz'in yerine hanedan teamülüne göre şehzadelerin en büyüğü olan yeğeni, yani ağabeyi Sultan Abdülmecid'in büyük oğlu Murat Efendi aldı. Murat Efendi 5. Murat olarak Osmanlı tahtına geçti ve Şehzade Abdülhamid Efendi de yeni padişahın veliahtı oldu. Ama halde şehamet vardır, yani padişahın tahtından indirilmesi uğursuzluk getirir şeklinde asırlar öncesinden gelen inanış Sultan Abdülaziz'in hal edilmesinden yani tahtından indirilmesinden sonraki birkaç gün içerisinde hakikat oldu. Hallin ardından önce Topkapı Sarayı'na, oradan da Dolmabahçe Sarayı'na ek binalarının teşkil ettiği Feriye Sarayı'na nakledilen Sultan Abdülaziz, darbeden sadece 5 gün sonra 1876'nın 4 Haziran'da ayrıntıları ortaya tam olarak hala çıkartılamamış bir şekilde hayata veda etti. Resmi açıklamalarda ve doktor raporlarında sabık hükümdarın intihar ettiği duyuruldu ise de intihara teşebbüs eden bir kişinin makasla iki bileğini birden kesebilmesinin imkansızlığı göz önüne alındığında ölümün cinayet olduğu ve hayatına kendisini devirenler tarafından pervasızca son verildiği belli gibiydi. Sultan Abdülaziz'in feci akıbetinin ardından ve taht değişikliğinden sadece 15 gün sonra İstanbul'da bir başka facia daha yaşandı. Devrik padişahın kayınbiraderi olan Çerkes Hasan adındaki yüzbaşı 15 Haziran gecesi darbenin mimarlarından Mithat Paşa'nın Beyazıt'taki konağını bastı ve toplantı halinde bulunan hükümeti yaylım ateşine tuttu. Çerkes Hasan, Sultan Abdülaziz'in tahttan indirilip hayatının sona ermesinden birinci derece sorumlu olan Serasker Hüseyin Avni Paşa'yı, Hariciye Nazır Raşit Paşa'yı ve bazı hizmetkarları katlettikten sonra yakalandı. 2 gün sonra Beyazıt Meydanı'nda idam edildi. Ancak bütün bu hadiseler, o sırada 36 yaşında olan içkiye düşkünlüğü ile sinirlerinin bozukluğu hemen herkes tarafından bilinen 5. Murad'ın haleti ruhiyesini daha da fena hale getirdi. Yeni hükümdarın artık cuma selamlığına bile çıkmasına engel olan tuhaf hareketleri 30 Mayıs darbesini yapan paşaları yeni bir hükümdar arayışına sevk etti. Paşalar ile Veliaht Abdülhamid Efendi arasında gözlerden uzak şekilde yapılan görüşmelerde Veliaht Şehzade'den kanun-u esasinin yani anayasanın derhal ilanı ve meşruti idareye geçilmesi konularında garanti alındı. Abdülhamid Efendi de meşruti olmayan bir iktidarı kabul etmeyeceğini ısrarla zaten ifade ediyordu. Veliaht ile anlaşan paşalar 31 Ağustos 1876'da bu defa 5. Murad'ı tahtından indirdiler ve Abdülhamid Efendi aynı gün 2. Abdülhamid olarak Osmanlı tahtına çıktı. Padişah olduğunda 34 yaşındaydı. Abdülhamid'in tahta çıkmadan önce paşalarıyla yaptığı görüşmelerde meşrutiyetin ilan edilip ıslahat faaliyetlerini başlayacağından başka ne gibi vaatlerde bulunduğu hala karanlıktadır. Ama o günlerde yaygın olan söylenti, Abdülhamid'in tahtı ağabeyi 5. Murad'ın akıl sağlığına yeniden kavuşmasına kadar vekaleten kabul ettiği, hatta paşalara bu hususta bir de taahhütname verdiği şeklindedir. Sultan Abdülhamid tahta çıkışından 5 ay sonra kendisini hükümdar yapanların başında gelen Sadrazam Mithat Paşa'yı sürgüne gönderdiği sırada söz konusu taahhütnameyi bulabilmek için paşanın evrakını didik didik ettirecek ama bulmaya muvaffak olamayacaktı. 4. ayrımın sonu sayfa 61.